Çınaraltı. Şu anda Türkiye'de ve diğer Türk devletlerinde, Avrupa'da, Amerika'da, Avustralya'da, dünyanın her neresinde olursa olsun, evlerinde, iş yerlerinde, arabalarında, her nerede olursa olsun, radyonuz TGRT FM'i dinleyen sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize sevgiler ve saygılar sunuyoruz. Evet, her hafta sizinle nostaljik yolculuklar yaptığımız bu programın bir yenisinde yine sizlerle beraberiz. Bundan dolayı mutluyuz, sevinçliyiz ve programa başlamadan evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına hepinize kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz. Sevgili dinleyiciler, programımızda sık sık eski İstanbul hayatına yer veriyoruz. Daha önce de söyledik, eski İstanbul hayatı, eski Osmanlı hayatı demek. Bütün şehirler İstanbul'un bir küçük modelidir. Ve eski nezaket, eski terbiye, eski güzellikler hep saraydan İstanbul'a, İstanbul'dan bütün Osmanlı ülkesine yayılırdı. Onun için eski İstanbul demek Osmanlı demekti. Osmanlı'yı anlamak isteyen İstanbul'u anlayacak, İstanbul'u tanıyacak, İstanbul'u bilecek. Onun için programlarımızda sık sık İstanbul üzerinde duruyoruz. Bu hafta da yine İstanbul'un cazip köşelerine gidelim ve İstanbul'la alakalı bir takım hatıralar, bir takım güzellikleri sizlerle beraber paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, İstanbul 500 yıldan beri en güzel şekerli mamulleri yapmakla ün almıştır. Bunların başında akide şekeri geliyor. Yeniçeri Ocağı'nda 3 ayda bir verilirdi maaşlar ve maaşlar dağıtıldıktan sonra ocak halkı, sadrazam ve diğer vezirlere ve ileri gelen devlet memurlarına şeker ikram ederlerdi. Böylece ocağın devlete olan bağlılığını belli ederlerdi. Bu şekere bağlılık manasına akide denmiştir ve ismi öyle kalmıştır. Akide şekerinin sadesi, fındıklısı, susamlısı, güllüsü, tarçınlısı, limonlusu, menekşelisi vardı ve daha birçok çeşidi vardı. Ayrıca İstanbul'un peynir şekeri meşhurdu. Bundan başka çeşitli lokumlar, badem ezmeleri, kişniş, nane gibi şifalı şekerler yapılırdı. Bütün bunlar boy boy kavanozlarda tezgah ve rafların üstünde dizili dururdu. İstanbul şekercilerinde 100'e yakın şeker çeşidi, ayrıca türlü reçeller ve tatlılar satılırdı. Yalnız şeker ve meyve karması, 1/3 kalıncaya kadar kaynatılırsa buna müselles, 1/4 kalıncaya kadar kaynatılırsa buna murabba denirdi. Bunların da alası İstanbul'da yapılırdı. Bunlardan mada İstanbul'da yapılmayıp da dışarıdan gelen ve İstanbul şekercilerine de satılan, İstanbul şekercilerinin sattığı başka mamuller de vardı. Bunların en meşhuru Edirne'nin gülbe şekeri, Bursa'nın şekerparesi, İzmit'in de pişmaniyesiydi. İstanbul şekercilerinin en faaliyetli zamanları şüphesiz ki şeker bayramlarına yakın günlerdi. O vakitler yalnız büyük şekerciler değil, mahalle aralarına kadar yayılmış olan şekerci dükkanları bile arı kovanı gibi işlerdi. Çıraklar müşteriye mal yetiştiremez olurlardı. Her dükkan kendi mamullerini kendisi yapardı. Ancak 20. asır başlarında şekercilere mal yapan imalathaneler açılmaya başlandı. Lakin halk bunlara itibar etmedi. Şekerini kendisi yapmayan dükkanları asma altı malı satıyor diye küçümser, hatta boykot ederdi. Bu malların adı hazır şekerdi. Ucuz olduğu için fakir halk alırdı. En ucuzu ise boyalı şeker denilen ve bugün artık yapılmayan bir çeşitti. Daha çok bayram yerlerinde satılırdı. Yine bayram yerlerinde satılan ve çocuklar tarafından çok sevilen çubuk şekeri de bugün artık tarihe karışmış bulunmaktadır. Evet, İstanbul demek tarih demek, İstanbul demek güzel yaşamak demek, İstanbul demek zevk ve estetik demek, İstanbul demek eğlence demek, İstanbul demek gezinti, eski tabirle tenezzüh ve teferruş demek. Gezinti deyince de akla Göksu gelir sevgili dinleyiciler. Göksu Vadisi'ne Bizanslar zamanında Arestas denirdi. Derenin suları o kadar berrak akıyordu ki Türkler de buraya geldikten yerleştikten sonra Göksu dediler. Boğaza karıştığı yerde Sultan Yıldırım Bayezid Han 1391 senesinde Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı. Türkler bu suretle İstanbul'un daha Bizansların elinde bulunduğu zamanlarda Boğaz hakimiyetini yavaş yavaş ele geçirmeye başlamışlardı. Rumeli tarafında bir harp çıktığı zaman orduyu rahatça karşıya geçirmeyi temin etmişlerdi bu sayede. Bu hisarın bir adı da Güzelce Hisarı'ydı sevgili dinleyiciler. Fatih Sultan Mehmet Han karşı tarafta tam Anadolu Hisarı'nın karşısında Rumeli Hisarı'nı yaptırdığı zaman bu Güzelce Hisarı da tamir ettirdi sevgili dinleyiciler. Amasyalı Sinanüddin Efendi burada bir mescit yaptırdı. Eski devirde bir Şeyhülislam veya bir kazasker azledildiği zaman Anadolu Hisarı'nda oturmaya memur edilirdi. Burası azledilmiş ilim adamlarının oturduğu bir yerdi. Bu bakımdan da buranın bir ehemmiyeti vardı. Göksu Deresi ile bunun güneyinde küçük su var malum ve onun etrafındaki çayırlık İstanbul'un en güzide mesire yerlerindendi sevgili dinleyiciler. Ulu ağaçların gölgelendirdiği bir çayırdı burası. Yazın en sıcak günlerinde bile kuytu ve serindi. Mevsiminde İstanbul'un en güzel kadınlarını ve kızlarını burada görmek kabildi. En yakışıklı erkekler Göksu'da piyasa yaparlardı. Nitekim meşhur Lale Devri bestekarı Tamburi Mustafa Çavuş, küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni, inkar etmem sevdim seni, ne kadar cefa edersen gönül ayrılır mı senden diye Buselik makamındaki bir şarkıda o hayatı terennüm etmiştir. Tabii şimdi mesirede hanımlar ve erkekler var deyince insanların aklına hemen kol kola girmiş flört eden insanlar gelmesin. O zamanki hayat kaç göç devri. Kadınlar ayrı bir hayat, erkekler ayrı bir hayat yaşıyor. Birbirlerine karışmıyorlar. Umumi yerlerde bile kadınların eğlendiği yerler ayrıdır, erkeklerin eğlendiği yerler ayrıdır. Kadınların bulunduğu yere bir erkeğin yaklaşması fevkalade ayıp telakki edilirdi. Kadınlar da erkeklerin bulunduğu meclislere girerlerse hafif bir kadın olarak damgalanırlardı. Kadınlar harem ağalarının nezaretinde yoksa yaşlı bir hanımın nezaretinde mesireye giderlerdi. Uzaktan uzağa o muhabbetler. O zaman yüz görmek nerede, saç görmek nerede? Hayalinden, muhayyelesinden işte bir zülfünü, efendim bir gamzesini, bir gülüşünü görmüş şair aklı başından gitmiş. Şimdiki gibi her şey meydanda değil. Onun için o zamanki aşklar da daha bir romantik. Bu aşkların terennüm edildiği mısralar da daha bir içli. Bu küçük suda, küçük su Göksu Deresi'nde zarif sandallar süzülürdü. Kıvrılarak uzardı yeşil ve ağaçlı kıyılar, adeta bir cennet manzarası arz ederdi. Mehtaplı gecelerde sandallardan yanık gazeller söylenirdi. İşte kayıktan kayıya mendiller, çiçekler o zamanlar atılırdı. Ulu çınarlar eski platonik aşıkların içli serüvenleriyle ürperirdi. Platonik işte, uzaktan uzağa. Göksu deyince bir de Göksu Deresi'nin çamuruyla yapılan testiler çok meşhurdu. Suyu soğuk tutmakla ün salmıştı. Sultan 1. Mahmut Han zamanında Sadrazam Dividdar Mehmet Paşa hünkâra mahsus olmak üzere burada küçük su kasrını inşa ettirmişti. Burası Sultan 3. Selim ve Sultan 2. Mahmut zamanında tamir edildi. Sultan Abdülmecit zamanında yeniden yapıldı kârgir olarak. Sultan Aziz burayı tamir ettirdi. İstanbul'un bu hala çok güzel köşesinde, hala rağbet gören mesire yerinde bu küçük su kasrı da hala durmaktadır. Testi imalatı da azalmış bir şekilde hala devam etmektedir, kimse rağbet etmese bile. Bir de tatil günlerinde civar bostanlarda yetişen iri, pek lezzetli sütlü mısırlar kazanlarla kaynatılır, mesire yerine gelen halk tarafından adeta kapışılarak satın alınır ve yenirdi. Bilmiyorum hala o taraflarda, iç kısımlarda mısır eken biçen var mı? Ama mesire yerlerinde kaynamış mısır yine hala çok rağbette kapışılıyor. Sevgili dinleyiciler, eski İstanbulluların, eski Türklerin en zevk aldığı şeylerden birisi çiçektir. Çiçek, İstanbulluları asırlar boyunca kendine hayran bırakmış, şehirlerde büyük sevgi görmüş bir tabiat harikası. Öyle ki bunların içinde lalenin en fazla rağbet gördüğü bir devir var ve tarihimizde Lale Devri adıyla anılıyor. 12 senelik bir devir bu. 1718-1730 devresi. Çok meşhur bir devre, adını çiçekten almış. Dünyanın hiçbir yerinde çiçek bir devre ismini vermemiştir. Ancak Osmanlılara mahsus bir incelik bu. İstanbul'un bahçeleri çok meşhurdu sevgili dinleyiciler. Bunların başında saray bahçeleri gelirdi. Topkapı Sarayı'nı çevreleyen bahçelerin adı Has Bahçe'ydi. Has Bahçe, padişaha has, hususi bahçe demektir. Royal Park yani. Royal Garden. İşte bugünkü Gülhane Parkı'yla Sarayburnu'nun denize kadar olan kısmını içine alırdı bu has bahçe. Bunlara saray bostancıları bakarlardı. Saraya ait başka bahçeler vardı. Kadıköy Bağı, Davutpaşa Bahçesi, Beşiktaş Bahçesi, Bakırköy'ünde İskender Çelebi Bahçesi, Dolma Bahçe, Kuru Çeşme, Arnavutköy'ü, Bebek, Emirgan, Kalender, Büyükdere, Beykoz'da Tokat Bahçesi, Sultaniye Bahçesi, Paşa Bahçesi, Çubuklu Bahçesi, Kandilli Bahçesi, İstavroz Bahçesi, Üsküdar'da, Ayazma'da, Salacak'ta, Haydarpaşa'da, Fenerbahçe'de, Florya'da, bu tarafa Halkalı'da, Topçular'da, Vidos'ta, Ali Bey Köyü'nde, Kağıthane'de, Karaağaç'ta, Hasköy'de pek çok has bahçe vardı. Bunların dışında vükelanın, vüzeranın, devlet adamlarının da İstanbul zenginlerinin de namlı bahçeleri vardı. Bu arada Topkapı dışındaki bahçeler çok meşhurdu. Ayrıca hemen her evin bahçesinde çiçek yetiştirilirdi. Her pencereyi saksılar süslerdi. Buna rağmen çiçekçilik İstanbul'da yine de kar getiren bir meslekti. Çünkü İstanbul halkı çiçeğe doymak bilmezdi. Çiçekler ya koparılmış halde veya yetiştirilmiş köklü olarak satılırdı. Bunların bahçelerden pazarlara hırpalanmadan getirilmeleri en mühim meseleydi. Bunun için arabayla hayvan sırtında naklolunmazdı. Çiçek hamalları vardı. Bunların arkalarında bir küfe bulunurdu. Çiçekler buna birbirlerini ezmeyecek şekilde yerleştirilirdi. Bir kısmı da elde götürülürdü. Bugün hala İstanbul'da nadide çiçekler, kıymetli çiçekler bu şekilde naklonunurlar. Son bir asır içinde değişen yalnız kılık kıyafet, yoksa aynı iş bugün de tamamen aynı şekilde yapılmaktadır. İstanbul halkı çiçeği öylesine sevmiştir ki kadın isimleri çiçekten alınmıştır. İleri gelenler devlet adamları sarıklarına çiçek, bir demet çiçek veya bir çiçek, tek bir çiçek koymuşlardır. Mezar taşlarını çiçeklerle süslemişlerdir. Kitap kapakları, kitap kenarları, duvarlara astıkları levhaların kenarları hep çiçek motifleriyle süslenmiştir. Türk halkı hayatında çiçekle o denli iç içedir. Doğumundan ölümüne kadar, hatta ölümünden sonra mezar taşında yine çiçekle beraber yaşar. Thank you. Sevgili dinleyiciler, eski İstanbul'un en cezbedici köşelerinden birisi berberler, berber dükkanları. En enteresan simalarından birisi de berberlerdi. İstanbul'un berber dükkanları çok eski zamanlardan beri temizlikleriyle, zarafetleriyle meşhurdu. Berberlerle kalfa ve çırakları da terbiyeleriyle, nezaketleriyle tanınmışlardı. Bu yüzden birçok namlı berber dükkanları ediplerin, şairlerin ve devrin zarif simalarının toplantı yeri gibiydi. Berberlere periükar ve dükkanlarına da periükar dükkanı denirdi. Peruk deniyor ya şimdi. Bunun yanında İstanbul'un tipik seyyar berberleri de vardı. Bunlar mahalle aralarından çok çarşı, pazar gibi kalabalık yerlerde dolaşırlar, müşteri ararlardı. Varları yokları iki iskemle, bir küçük leğen, bir ibrik, bir de takım çantasıyla iki havlu ve bir peştemalden ibaretti. İskemlenin birisine müşteriyi oturturlardı. Birisine leğeni yerleştirirlerdi. Takım çantası çoğu zaman yerde dururdu. Havlunun birisini müşterinin boynuna bağlarlardı. Bir tanesini ellerini kurulamak için omuzlarına atarlardı. Peştemali bellerine kuşanırlardı. Sonra müşterinin yüzünü sabunlayıp başını sağa, sola, öne, arkaya eğerek sakalını ve isterse başını tıraş ederlerdi. Çoğu zaman usturaları pek kesmediği için müşteriler acıdan yüzlerini buruşturdukları gibi usturanın sakalı kazımasından çıkan ses 10 adımdan duyulurdu. Hatta anlatırlar, adamın bir tanesi berbere gitmiş, berber onun Arnavut olduğunu anlamış, demiş, benim demiş, ne demiş, müşterilerim var demiş, sabunsuz tıraş olurlar, siz de sabunsuz mu istersiniz, sabunlu mu istersiniz demiş. Adam yiğitliğe toz konduramamış, ben Arnavut'um demiş, Arnavutlar demiş, yiğit olurlar demiş, sabunsuz demiş olsun. Adam sabun sürmeden başlamış yüzünü tıraş etmeye. Şimdi yanağının bir tarafını tıraş etmiş ama zavallı adam ızdıraptan perişan olmuş. Öbür tarafa geçeceği zaman berberin elini tutmuş. Demiş ki berber demiş. Benim sadece annem Arnavut'tur demiş. Babam Arnavut değildir. Onun için yüzümün bu tarafını sen sabunla tıraş et demiş. Böyle anlatırlar. Bu seyyar berberler sevgili dinleyiciler aynı zamanda icabında diş çekerlerdi. Sülük yapıştırırlardı. Çıban deşerlerdi. Tabii seyyar berber ne derece temizliğe, fenni temizliğe riayet edecek, sterilizasyona ne derece riayet edecek, müşterilerin başına birçok dertler açıldığı da olurdu. Tabii üstelik bir kimsede bulunan bir cilt hastalığını veya başka türlü rahatsızlıkları kolayca başkalarına taşır ve aşılarlardı. Buna rağmen ucuz oldukları için seyyar berberlere fakir halk sınıfı, bilhassa ırgatlar, işçiler rağbet ederlerdi. Sanatlarını onların arasında rahatça icra ederler, geçinip giderlerdi. Çoğu da kahvehanelerde bulunurlardı. Kahvehanenin bir köşesinde oturur, kahveye gelen giden müşterileri tıraş ederlerdi. Kahvehane berberleri, seyyar berberlerden, çarşı berberlerinden daha mutenaydı. Ama perukar dükkanında icra-i faaliyet edenlerden daha alt seviyedeydi. Hala Anadolu'nun bazı köşelerinde bu seyyar berberlere rastlanıyor. Çoğu seyyar berberlerin Rumeli muhacirlerindendi. Bu sanat sanki onlara mahsus gibi düşünülürdü. Yerli berberler yine diş çekerler, sülük yapıştırırlar, çuban deşerler, çocuk sünnet ederler berberin yanında. Hala eski berberlerden bu işten anlayanlar vardır ama artık tabii çuban deşmek, sülük yapıştıran zaten yok. Efendim sünnet etmek maksadıyla da berbere giden hiç kimseyi artık duymuyoruz. Eskisi gibi değil. Diş çekenler zaten hiç mümkün değil gitmiyorlar. Onların artık ayrı erbabı var. Berberlere sadece saç tıraş etmek kaldı. Bu arada tabii berberler çok kimseyle muhatap oldukları, çok kimseyi tanıdıkları için berber dükkanları bir laf kumkuması gibidir. Herkesin hususi hallerine kadar berberler bilirler. Ve berbereler umumiyetle konuşmayı seven kimselerdir. Berber dükkanına giden kimseler tıraş müddetince berberlerin hoş sohbetinden de müstefit olurlar. Etrafta ne oluyor, ne bitiyor onlar bilirler. Kim ölmüş, kim hasta, kim doğmuş, kim evlenmiş, kim boşanmış, kiralık ev var mı, satılık ev var mı, kiralık evi kim tutmuş, satılık evi kim almış hep berberler bilirdi. Mahallede kaçırdığınız bir bilgi varsa veya öğrenmek istediğiniz bir şey varsa berberlere sorar, cevap alırdınız. Şimdiki berberlerde bu sanat, bu meziyet var mı? Orasını bilmiyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, insan gıdasının en mühim unsurlarından bir tanesi et, protein malum. Böyle olunca eti temin etmekte bir mesele. Et meselesi İstanbul'da çok eski bir dert. Şehrin nüfusu arttıkça bu dert de artmış. 17. asırdan itibaren hükümet şehri etsiz bırakmamak için zecri tedbirler almak mecburiyetinde kalmış. Devletin sınırları ta Tuna Nehri'nin karşı taraflarındayken et ihtiyacı daha çok Rumeli bölgesinden temin edilirdi. Bilhassa Eflak ve Boğdan, yani bugünkü Romanya ile Moldavya'dan gelen kıvırcık sürüleri pek meşhurdu. Bunlar ağırlıklarından kaybetmeden meralarda otlatıla otlatıla İstanbul'a getirtilirlerdi. Fazlası İstanbul civarındaki çayırlarda, mandıralarda bekletilirdi. Şehre ihtiyaç nispetinde gönderilirdi. Bunların eti için beslenirdi, sütünde iş yoktu, eti güzeldi. Sonra bazı mandırabazlar türedi. Sürüleri el altından satın alıp ağıllara sevk ederek İstanbul'a zayıf, arık ve aşağı kalite malları göndermeye başladılar. Bunlar nar üzerinden kasaplara verilirdi. Etin iyisi el altından yüksek fiyatta satılırdı. Böylece büyük vurgunlar vurulurdu. Devlet narhı yükseltse halk itiraz ediyor, yükseltmese et bulunmuyor. Hükümet çok mücadele etti bunlarla. 1652 senesinde Tarhunca Ahmet Paşa sadrazam oldu. İlk bütçeyi yapan olarak bilinir defter darlığı zamanında. Bunlarla mücadele etti. Madrabazların elindeki sürülere el koydu. Şehre sevk etti. Et darlığının önüne geçti. Tabii her zaman olduğu gibi onun da muhalifleri çok oldu. Devletin sonuna kadar hükümet bu gibi suistimallerle mücadele etmiştir. Bundan 100 sene evvel kış ayları müstesna İstanbul'da et darlığı hiç çekilmezdi. Ancak tabii kasap dükkanlar iptidaiydi. Bunların bir kısmı tamamen açıktaydı. Enine gerilmiş sırıklara asılı yüzülmüş koyunlar müşterinin arzusuna göre parçalanırdı, kantarla tartılır ve satılırdı. Bir parça bir daha doğranmazdı. Yani kesilen parça ne kadar gelirse hesaplanır, parası alınırdı. Hala Anadolu'da kasaplar arzu üzerine et keserler. Yakın zamana kadar çoğunda buzdolabı da yoktu. Ve bu kesilen eti o gün dağıtır bitirirler. Önceden herkes ne kadar et alacağını ve daha doğrusu et alacağını kasaba bildirir. Kasap ona göre et keserdi. Eğer o gün et alacakların sayısı azsa hiç et kesmezdi. Çünkü eti muhafaza edemezdi. Çok zaman birkaç kişi anlaşır, bir koyun aldırır, bir kasaba kestirir, paylaşırlardı. Bu da vardı. Ama kasaplar da bu şekilde çalışırlardı. Ama büyük kasabalarda, şehirlerde et mutlaka satılacağı için kasaplar eti keserler, bir formülünü bulurlardı. Et de zaten çok pahalı değildi. Kasap dükkanlarından başka bir de mahalle aralarında gezen seyyar satıcı cinsinden kasaplar vardı. Bunlar üzerlerindeki çengellere koyun parçaları asardı. Önceden kesmişler, parçalara ayırmışlar. Böyle bir sırık, sırığın üzerinde çengeller, çengellerin üzerinde koyun parçaları omuzlarında taşıyarak satarlardı. Tabii bu etlerin üzerine de binlerce sinekler koyar, o da ayrı mesele. Kasap ha, et ha, semiz ha diye bağırara bağıra sokaklardan geçerlerdi. Tabii eti ucuza sattıkları için mallarına bir hayli de müşteri bulurlardı. Eskiler demek ki o kadar müşkül pesent değillermiş. Şimdi ne böyle açıkta koyun kesen kasaplar kaldı, ne seyyar kasaplar kaldı, ne de böyle koyunun başına gidip koyunu parçalayıp ne gelirse alan müşteriler kaldı. Et pahalandı, yine mesele olmaya da devam ediyor.
Güzeller var, onu çandan yaşınlar. Güzeller var.
Bir insanın nasıl bir insan olduğunu anlamak için onunla beraber bulunmak, onunla bazı hadiseleri beraber yaşamak, onu tanımak lazım. Ancak hiç tanımadığınız bir kimsenin vefat ettikten sonra nasıl birisi olduğunu tanımanın bir yolu var. O da geride bıraktığı mal varlığına bakmak. Terekesinde şöyle küçük bir kütüphane bulunan kimse entelektüel bir adam demektir. Vaktiyle vefat edenlerin böyle küçük kütüphaneleri kalırdı. Varisleri ehil ise bu kütüphaneye sahip çıkarlar, babamızın, dedemizin kütüphanesi derlerdi. Ehil değillerse mezada götürür, satarlardı. Geçenlerde gene böyle babasından kalma bir terekeyi satan birisini gördüm. Kitaplara şöyle bir baktım, babanız entelektüel bir adammış. Çünkü bir Osmanlı münevverinin, eskiden entelektüelin yerine münevver kullanılırdı. Münevveri şimdi aydın yaptılar, aydın vilayetiyle karışmasın diye entelektüel diyorlar ama münevveri karşılamıyor. Münevver nurlanmış, ışıklanmış, aydınlanmış demek. Aydın başka, münevver başka. Kemali de derlerdi eskiler. Kemali, yani hem münevver hem kemali. Bir belli bir olgunluğu haiz kimse. Dedim ki, dediniz, çünkü bir Osmanlı münevverinin kütüphanesinde bulunması gereken her kitaptan babanızın kütüphanesinde bir numune varmış dedim. O kitaplardan bir tanesi de Tuhve-i Vehbi idi. Bugün çok kimsenin adını bile belki duymadığı küçük bir Farsça lügat. Dedim ya, vaktiyle her Osmanlı münevverinin kütüphanesinde bu Tuhve-i Vehbi bulunurdu. Çünkü eskiden en kıymetli iki dil Arapça ve Farsçaydı. Az çok münevver olan herkes Arapçadan, Farsçadan bir miktar bilirlerdi. Malum, ilim ondur, dokuzu lügattır demişler. ilim demek, lügat demek. Kelime bilmeden ilim yapılamaz. İlim öğrenmek için lügat bilmek lazım. Bazen lügat da yetmez. Onun için şair demiş ya, yani vardır nice rana mana, ferhenge bakma, bulunmaz zira. Rana yüksek demek. Yani öyle yüksek manalar vardır ki bazen kelimelerde ferhenge, yani lügata bakma, orada bulamazsın. Hakikaten bazı kelimeleri lügatta ararsanız bulamazsınız. Bulsanız bile sizin aradığınız manayı vermemiştir. Kelimelerin bir etimolojik manası var, efendim bir menşei var, bir de mecazen kazandığı mana var. Lügatlar bazen birini bazen öbürünü alır, diğerine hiç yer vermezler. Bir de argoda, bir de sanatta kullanılan hali var. İşte biz gene dönelim Tuhve-i Vehbi'ye. Bu terekede gördüğüm Tuhve-i Vehbi bana bazı çağrışımlar, eski tabirle tedaviler yaptı. 200 sene evvel yazılmış küçük bir eser bu. Kırmızı kaplı, düzgün baskılı küçük bir kitap. Yazarı o devrin meşhur divan şairlerinden Sümbülzade Vehbi Efendi. Vaktiyle mekteplerde Farsçayı Türk çocuklarına kolay öğretmek için nesilden nesile geçen, nesiller boyunca okutulmuş, ezberlenmiş, hatırlanmış bir lügat. Çocuklara kolaylık olsun diye manzum yazılmış. Orijinalitesi zaten manzum olmasında. Tuhve hediye demek. İthaf var ya, ithaf olunur. Buradan geliyor. Hatta çoğumuzun bildiği tuhafiye kelimesi de tuhveden geliyor. Tuhaf, tuhveler demektir. Tuhafiye, hediyelik eşya satan mağaza demektir. Onu çok kimse tuhaf, tuhaf şeyler satan diye düşünür. Tuhaf, korkutucu demektir. Tuhaf demek aynı zamanda da tuhveler, hediyelik eşyalar demektir. Yani Tuhve-i Vehbi, Vehbi'nin hediyesi oluyor. Gerçekten öyle bir hediye ki yüzyıllarca mekteplerde okutulmuş, herkesin kütüphanesinde bulunmuş, çok itibar görmüş. Demek ki Vehbi bu hediyeyi iyi niyetle vermiş. Efendim, evvela Sümbülzade Vehbi Efendi'den, sonra da Tuhve-i Vehbi'den bir nebze bahsedelim programımızın bu bölümünde. Vehbi Efendi Maraş'ın köklü bir ailesinden, Sümbülzade ailesinden şair Reşit Efendi'nin oğlu. 18. asır başlarında, yani 1719'larda Maraş'ta dünyaya gelmiş. Orada medresede okumuş. Müderrislik yapmış. Yani ilim adamı aynı zamanda. İstanbul'a gelmiş, kadılık yapmış, hakimlik yapmış. Ancak şiire çok meraklı. Zamanın büyüklerine kasideler yazınca tanınmaya başlamış, şöhret kazanmış. Medrese mezunu olduğu için Arapçayı, Farsçayı da çok iyi biliyor. Daha sonra divan hizmetlerine giriyor, mühim yazışmalarda muvaffakiyeti takdir ediliyor, kendisine haceganlık rütbesi veriliyor. Şimdi demek ki kendisi ilmiye sınıfında olduğu halde bürokrasiye, kalemiyeye intikal etmiş. Osmanlı Devleti'nde 3 tane sınıf vardı sevgili dinleyiciler. Bir ilmiye sınıfı. Kadılar, müderrisler, müftüler bu sınıfa mensuptu. Başları Kazasker ve Şeyhülislam'dı. İkincisi seyfiye sınıfı. İşte bütün yeniçeriler, tımarlı sipahiler hepsi ona mensuptu. Başları Kaptanı Derya veya Kazasker, neyse. Bir de kalemiye sınıfı vardı. Bürokratlar yani. Divan-ı mayun katipleri. Onların da başında efendim en nihayet sadrazam bulunurdu. Şimdi tabii hepsi aslında sadrazama bağlıydı. Bu 3 sınıf Osmanlı Devleti'nin saç ayağı gibiydi. Saray, yani padişah, bu 3 sınıfı, bu 3 saç ayağını dengeli tutarsa memleket rahat ederdi. Bunların bir tanesi dengede olmazsa Osmanlı Devleti hep sıkıntıya duçar olmuştur. Şimdi ilmiye sınıfı kalmadı. Bürokrasiyle seyfiye hala iktidarı, hakimiyetini devam ettiriyor ama arada denge kuracak bir unsur yok. Her neyse. Eskiden saray vardı. Bizim Tuhve-i Vehbi müellifimiz Sümbülzade Vehbi Efendi de ilmiye sınıfından kalemiyeye, yani bürokrasiye geçmiş, hacegan olmuş. Hacegan, divan-ı humayundaki katiplere hace ismi verilirdi. Hacı ismi verilirdi. Hacıdan, hocadan, kork karanlık geceden tabiri vardır. Onu millet dindar insanlara hamleder. Hayır, hacıdan, hocadan demek, yani bürokratlardan kork demektir. Yani hacı, hoca demek, oradaki rütbelerdir bunlar. Hace, hoca rütbesi, yani bürokratlar işi öylesine yokuşa sürerler ki sen onlardan kork, karanlık geceden korktuğun gibi. Şimdi insanlar başka türlü anlıyor. İşte bizim şairimiz de hacıganlık rütbesi alıyor. 1775 senesinde Sultan 1. Abdülhamit kendisini elçi olarak İran'a gönderiyor. Güzel farçası var dedik ya. Döndükten sonra Rodos'ta, Zara'da, Manisa'da, Manastır'da kadılık yapıyor. Demek tekrar İlmiye'ye geçmiş. Sultan 3. Selim zamanında en meşhur alim ve şairlerin arasında telakki edilmeye başlıyor. 1809 senesinde Sultan 2. Mahmud tahta yeni geçtiği sıralarda vefat ediyor. Şimdi şairimiz kolay ve sade yazmasıyla tanınmıştır. Çok da esprili bir insandır. Muhteris, hırslı devlet ricali için Der Ademi Asayiş Ehlicah diye enteresan bir şiiri var. Der Ademi Asayiş Ehlicah şu demek. Ehlicah makam sahipleri demek. Adem yokluk demek. Yani makam sahiplerinin huzursuzluğu hakkında bir şiiri var. Diyor ki bu şiirinin başında Ehlicah'ın hiç rahatı yok. Düşünüp azlini emniyeti yok. Belki etbağı eder zevkü sefa, kendinin çektiğidir cevrü cefa. Yani diyor ki makam sahiplerinin hiç rahatı yoktur. Hep azlini düşünürler, emniyetleri yoktur. Ona bağlı olanlar, altındakiler, hizmetkarları zevkü sefa ederler belki. Kendisinin çektiği ise cevrü cefadır diyor. Sevgili dinleyiciler, Sümbülzade Vehbi Efendi'nin yazmış olduğu Tuhve-i Vehbi, konuya göre geniş bir ayrımla 58 kıtaya bölünmüş, aruz vezniyle yazılmış, kullanılan çeşitli aruz şekilleri de ifade edilmiş, belirtilmiş. Şair yine manzum olan ön sözünde o zamanın adetlerine göre evvela Allah'a hamd ediyor. Sonra Hazreti Adem, Hazreti Musa, Hazreti Süleyman, Hazreti İsa peygamberlerden bahsettikten sonra sözü Hazreti Muhammed'e getiriyor ve diyor ki Alemeyne sebebi rahmettir, insü cine ne büyük nimettir. Nazil oldu ana Kur'an-ı Celil ki eder şanını alem tebcil. Gerçi kim şiir değildir o kelam, nazm-ı şairde ne mümkün o nizam. Böyle Hazreti Peygamber'i övüyor. Sümbülzade Vehbi ilimde eşsiz olan peygamberlere selamlar, salatlar gönderip kıyamet gününde kendisine şefaat edeceklerini umduğunu söylüyor. Bundan sonra da kitabını nasıl ve niçin yazdığını şöyle anlatıyor. Bu zayıf ve hakir kul sefaretle İran'a gönderilince uzun bir seyahat yaparak birçok yerleri gezmiş görmüş. Ta Nihavend'e Irak'a gitmiş, hep usulüyle temaşa etmiş, kelimelerin değişik manalarını keşfetmiş, kimi hataları anlamış, ıstılahları yeniden tetkik etmiş. Bazı yerlerde uzunca kalmış. Pehlevi'nin yeri olan, eski İran lisanıdır Pehlevice, Pehlevi'nin yeri olan Şiraz'a gitmiş, Hoca Hafız'la görüşmüş, nice şairlerle sohbet etmiş, İsfahanların lisanını da tetkik etmiş, bu mümbit seferi boşa gitmesin diye bir eser kaleme almak, manzum bir lügat yazmak istemiş. Hem iki öğrencisine bir yadigar olur, hem de kendi oğlu Lütfullah da okuyup faydalanır diye düşünmüş. Fakat o sıralarda kıymet bilen yokmuş. İlme değer verilmezmiş, sümbüller ayaklar altında yatarmış. Bu sebepten Vehbi mahzun ve ümitsizmiş. Söz söyleyecek hali yokmuş, zavallı sanki dilsiz gibiymiş. Birdenbire Allah'ın lütfuyla dünyada bir değişiklik olmuş. Güzel bir nizam kurulmuş, hünerler yine itibar görmüş. Zat ile devlete şeref veren, kılıç ve kalem sahibi, misli görülmemiş bir vezir Halil Hamid Paşa sadrazam olmuş. Cihana emniyet gelmiş, din ve devlet işleri yoluna girmiş. Böyle olunca kendisine yeni bir şevk gelmiş, yani bu manzum eseri yazarak sadrazamın dergahına hediye etmiş. Paşa'nın iki oğlu kitaba bakarlar, bu şerefle hediye şöhret bulur, işitenler rağbet ederler diye düşünmüş. Evet, Sadrazam Halil Hamit Paşa Ispartalı. Gürcü asıllı bir köleyken yükselmiş sadrazam olmuş. Yakın zamanlarda kimsenin dilinden düşürmediği, kamuoyunu hayli meşgul eden bir Kemal Derviş vardı. Maliye Bakanı, Amerika'dan ithal edilmiş Maliye Bakanı, işte onun dedesidir Halil Hamit Paşa. Bunun torunu Derviş Paşa var, onun da torunu Kemal Derviş. İşte bu Halil Hamit Paşa'nın iki oğlu vardı. Birisi Mehmet Arif Bey'di, Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu sonradan, Reisul Ulema oldu. Diğeri de Mehmet Nurullah Paşa'ydı. Bu da hem müderris ve Galata kadılığı yaptı, hem de vezir ve emirül ulema oldu, valiliklerde bulundu. Onlar babası gibi makam mansıp sahibi oldu. İşte bunlar daha küçükken Sümbülzade Vehbi onlara Şehzadebaşı'ndaki konaklarında ve Arnavutköy'ünde Akıntıburnu'ndaki yazlık güzel yalılarında ders verirdi. Onlardan da bahsediyor Tuhfe-i Vehbi de, diyor ki: "Biridir Arif-i bi mislü nazir veya nazir, birinin mahlası Nuri-i Münir. İkisi birbirinden âlâ, kadri tuhvem de bülent olsa seza. Anların namına ettim inşa, etmemiş mislini kimse tazim." Vehbi, bunu okuyan asil çocuk, şiirin nüktesini de öğrenmiş olur, lisanına letafet gelir, ahlakı da güzelleşir diyor. İki talebesinin babalarının himayesinde daima mesut yaşamaları için dua ediyor. Mesut mu oldular bilemiyoruz ama her ikisi de babaların himayesine yükseldiler ve makam mevki sahibi olup vatana, millete hoş hizmetlerde bulundular. Şimdi geçelim Tuhve-i Vehbi'ye. Tuhve-i Vehbi çok güç tabirlerin kullanılmadığı, hoş kelimeler bulunduğu, okuyanların zahmetsizce faydalanması için çalışıldığı bir kitaptır. Bu emeğin karşılığında yazar ancak hayır dualar bekliyor. Ve neticesinde, yani Tuhve-i Vehbi'nin sonunda, "De seramed ola bir nesne tamam, Tuhve-i Vehbi ile bitti ve selam" diye Tuhve-i Vehbi'yi bitiriyor. Şimdi Tuhve-i Vehbi'yi baştan sona size okuyacak değiliz ama Tuhve-i Vehbi'de böyle enteresan gördüğümüz hususları sizlere örnek kabilinden arz edelim. Tanrı adı Şizerü Şebzirü Yezdanı Hüda, hem Muhammed'dir sütude bergüzide Mustafa. Failatun failatun veznidir bahru remel, eyle ilminle amel, ta olmaya sayin heba. Deryada suyun dönmesi, çevrindisi girdab, ateşte o hayvan ki gezer adı semender. Asuman göktür, güneş hurşidü mihrü afitab, yıldız ahder, mah ay, aydınlığıdır mahitap. Yarasa şeppere, yıldız böceğidir reşbitap. Natüvan denilir zayıf olana, kuvveti kalmayan bitap. Kibreden hodbin, kendisin beğenmiş hotpesent, hem uzun boyluya hem mümtaza derler serbülent. Yek bir, iki dü, se üç, dörde de çağrı cihar, penç beş, ve altı şeş, heft yedi, say şumar. Saye denir gölgeye, saye zede cin tutan, komşuya hem saye de, dama dahi dendi bam. Ülkere pervin derler, arş-ı âlâ ger zaman, zühre nahit saman uğrusu olmuş kehkeşan. Farisi öğrendim, böyle tatlı dilli oldum ben diyor Sümbülzade Vehbi, Tuhve-i Vehbi'nin sonunda. Gerçekten Farsça şiir gibi bir lisan sevgili dinleyiciler. Farsça kelimelerin bambaşka bir letafeti var. Dilimizde de hayli Farsça kelime var. Çok kimsenin sandığının hilafına. Farsça olmasa demiş, su bile isteyemeyiz. Aynen öyle. Farsça kelimeyi bir insan ne kadar çok bilirse o kadar konuşması ahenkli oluyor. Bir ara şairler onun için Farsça terkiplere ve kelimelere çok itibar ederlerdi. İyi Farsça konuşan birini görseniz şiir okuyor zannedersiniz. Halbuki normalde konuşuyordur. İşte Tuhve-i Vehbi de Farsça öğrenmekle tatlı dilli olunacağına işaret ediyor. Evet sevgili dinleyiciler, ne yazık ki bu haftada bize ayrılan müddetin sonuna geldik. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni konularda konularla buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Çınaraltı.